Ayrım 29, Kusursuz Plan, Clive Cussler, Sayfa 334. 42. Bölüm. Ateş odasına kürekle kömür atarken Abner Weed'in fıçı gibi göğsü ve geniş omuzları ter içinde kalmıştı. Ateşi yeterli kıvamda tutmak çok büyük ustalık isteyen bir iş değildi. Ama Abner'ın bu konuda hiçbir fikri yoktu. Açık kapaktan içeri hiç durmadan kömür atıyor, ona bağırarak fazla kömürün harareti düşüreceğini söyleyen makiniste kulak asmıyordu. Abner bu işi sırf trenin ateşçisi olan Ralph Wilbanks'in biraz dinlenebilmesi için üstlenmişti. Wilbanks Sierra Nevada dağlarının dik yamaçlarını tırmanırken büyük Pacific lokomotifin gerektirdiği buhar derecesini tutturabilmek için birkaç saat aralıksız kürek salladıktan sonra bitkin düşmüştü. Artık Abner'la ikisi birer saatlik vardiyalarla kürek sallıyorlardı. Bu çalışma sırasında Smith & Wesson tabancası belinde olan Abner hep tetikte, bir gözü hep makinisteydi. Emniyetli bir hız tutturan makinist dağ yolundaki virajlara girerken rayların üstünde önceden göremediği bir engel veya karşıdan gelebilecek tarifesiz bir tren ihtimalini düşünerek büyük bir dikkat sarf ediyordu. Nihayet dağın doruğuna vardılar. Yolun bundan sonraki kısmı aşağıdaki dümdüz çöl arazisine inene kadar yokuş aşağıydı. "Reno'ya geliyoruz," diye seslendi adı Wes Hall olan makinist. İri bir adam olan Hall, ondan dağları aşarken sürat rekoru kırması istenince buna karşı çıkıp neredeyse treni durduracaktı. Fakat Abner tabancasını başına dayayıp hem onu hem de ateşçisini öldürmekle tehdit edince razı olmak zorunda kaldı. Cromwell'in nakit olarak verdiği $1000 da ikna olmasında büyük rol oynamıştı. Bundan sonra Hall ve Wilbanks treni dağların üstünde cesaret edebildikleri kadar hızla sürdüler.
"İlerideki sinyal kırmızı," diye seslendi Wilbanks.
Hall ona elini sallayarak kendisinin de sinyali gördüğünü belirtti. "Durup bir yan hatta beklemek zorundayız." Abner tabancasını makinistin başına dayadı. "Düdüğünü öttür, yola devam edeceğiz." "Edemeyiz," dedi Hall diklenerek. "Karşıdan San Francisco'ya yardım malzemesi getiren bir ekspres geliyor olmalı. Kafa kafaya çarpışıp hepimizi öldürecek ve hattı en az bir hafta kapalı bırakacak bir kazaya neden olmaktansa beni vurmanı yeğlerim." Abner tabancayı tekrar beline soktu. "Pekala, ama ekspres tren geçer geçmez hemen yine ana hatta çıkalım." Hall hız kesmeye başladı. "Bu aradan yararlanıp kömür ve su ikmali yaparız." "Peki ama küstahlaşma, yoksa beynini uçururum."
"Ralph de ben de artık devam edemeyeceğiz, tükendik."
"Devam edip paranızı hak edeceksiniz ve hayatta kalacaksınız," diye tehdit etti Abner. Abner kabinin sol yanından uzanınca ilerideki istasyonu ve Reno'yu görebiliyordu. Biraz daha yaklaştıkları zaman makasın olduğu yerde küçük kırmızı bir bayrak sallayan bir adam gördü. Hall oraya geldiklerini ve sinyali anlayıp ana hattan çıkmak üzere hız kestiğini bildirmek için düdük çaldı. Hall lokomotifin su, kömür vagonunu tam su deposunun ve kömürlüğün altına gelecek şekilde durdurdu. Wilbanks hemen su vagonunun üstüne çıkıp bir ipi çekti ve depoya su boşalmasını sağladı. Bu sırada Hall elinde bir yağ kutusuyla inip lokomotifin rulmanlarını ve bağlantı parçalarını yağlamaya başladı. Frenci'nin gelmesini beklemek istemediği için Cromwell'in su vagonlarının ve yük vagonlarının tekerleklerindeki rulmanları da kontrol etmesi gerekiyordu. Bir gözü Hall ve Wilbanks'ta olan Abner onların yanından geçerek yük vagonuna geldi. Tabancasının kabzasıyla kapıya iki kere vurdu, sonra biraz bekleyip bir kez daha vurdu. Kapının sürgüsü içeriden çekilerek açıldı. Margaret ve Jacob Cromwell orada durmuş Abner'a bakıyorlardı.
"Neden durduk?" diye sordu Cromwell.
Abner başıyla lokomotifin olduğu tarafı işaret etti. "Yardım trenine yol vermek için hat değiştirdik. Beklerken de su ve kömür ikmali yapıyoruz." "Neredeyiz?" diye sordu Margaret. Her zamankinden farklı olarak bir erkek pantolonu giymiş, paçalarını çizmelerinin içine tıkıştırmıştı. Üstünde mavi bir kazak, başındaysa saçlarını örten bir eşarp vardı.
"Reno'dayız," dedi Abner. "Sierra dağlarını aştık. Bundan sonra önümüzde dümdüz çöl arazisi var." Daha ilerideki trafik nasıl diye sordu Cromwell. Önümüzde yol vermemizi gerektirecek başka yardım treni olacak mı? Batı yönündeki tarifeli trenleri makasçıya sorayım ama bu trenlere yol vermek zorundayız. Cromwell vagondan atlayıp büyük bir haritayı yere yaydı. Haritadaki çapraz çizgiler Mississippi'nin batısındaki tren yollarını gösteriyordu. Renault'un olduğu yere parmağını koydu. Pekala, şimdi buradayız. Kuzey yönünde bir sonraki makas Utah Ogden'di. Salt Lake City'de değil mi diye sordu Margaret. Hayır dedi Cromwell. Southern Pacific ana hattı Salt Lake'in kuzeyinde Union Pacific hatlarıyla birleşiyor. Biz Ogden'dan kuzeye dönüp Missoula, Montana'ya gideceğiz. Oradan da Northern Pacific hattını kullanıp Kanada'ya geçeceğiz. Abner gözünü tren ekibinden ayırmıyordu. Ateşçinin kömür boşaltmasını ve makinistin ruh gibi iş yapmasını seyretti. Adamlar çok yoruldu. Lokomotifi 4 saat daha sürebilirlerse çok şanslı sayılırız. Cromwell tekrar haritaya baktı. Nevada, Winnemucca'da bir tren parkı var. Yaklaşık 250 kilometre ileride. Orada başka bir ekip buluruz. Bu ikisi ne olacak diye sordu Abner. Onları bırakırsak en yakın telgraf ofisine gidip yetkililere nereye gittiğimizi bildirirler. Cromwell bir an düşündü. Onları yanımızda götürüp sonra çölün ıssız bir yerinde trenden atarız. Van Dorn ajanları San Francisco'dan ayrıldığımızı öğrenip trenimizi durdurmak için güzergahımızdaki adamlarına gelişimizi bildirebilirler. Bunu göze alamayız. Bu nedenle yolumuzun üstündeki telgraf hatlarını keseceğiz. Margaret Sierra dağlarına ve kat etmiş oldukları yola doğru baktı. Sence Isaac peşimizde midir? Peşimize düşmesi an meselesi sevgili kız kardeşim dedi Cromwell her zamanki kendine güvenen tavrıyla. Ama San Francisco'dan kaçtığımızı anlayıp bizi kovalamak için bir lokomotif bulana kadar biz Kanada'nın yarısını geçmiş oluruz. Ondan sonra da bizi durdurması mümkün değil. 43. Bölüm. Lofgren Adlin'le gurur duyuyordu. Sevgilisiydi. Onu ateş soluyarak Sierra dağlarını ve Donner geçidini aşan çelik bir canavar gibi değil, güzel bir kadın gibi görüyor. Onunla tatlı tatlı konuşuyordu. 200 ton otomobil ve onca yolu çekmek zorunda olmadığı için lokomotif dik yamaçları tırmanırken hiç zorlanmıyordu. İlkbahar havası serindi, yerde hala kar vardı. Donner geçidi bu dağlarda Batı Amerika tarihindeki en üzücü olayın yaşandığı yerdi. 1846 yılında bir düzine aile taşıyan bir yolcu treni burada kar fırtınasına yakalanıp kurtarıldıkları ana kadar acı dolu günler geçirmişlerdi. Kurtulanların çoğu ölüleri yiyerek hayatta kalmışlardı. Yola çıkan 87 erkek, kadın ve çocuktan sadece 45'i Kaliforniya'ya varabilmişti. Bell Sacramento'dan çıktıktan sonra uyanmış muhteşem manzaranın tadını çıkarıyordu. Göğe yükselen kayalıklı doruklar, dalları karla kaplı çam ormanları, 1867 yılında Çinli işçilerin dinamit patlatarak granitte açmış oldukları tüneller. Adeline uzun bir tünelin simsiyah ağzından içeri girdiği anda trenin gümbürtüsü yüzlerce bas davuldan çıkan sesi andırıyordu. Çok geçmeden karanlığın ucunda minik bir ışık çemberi belirdi. Sonra Adeline gök gürültüsünü andıran bir sesle tünelden fırlayıp gün ışığına çıktı. Birkaç kilometre sonra tren çöle doğru virajlı bir iniş yoluna girdiğinde Donner Gölü'nün panoramik manzarası belirdi. Lokomotif keskin bir virajı dönerken 350 metrelik bir uçurumun bir adım kenarından geçmek beli ürkütmemiş değildi. Lofgren'i daha hızlı gitmesi için uyarması hiç gerekmiyordu. Makinist dağın virajlı yollarında lokomotifi saatte 60 kilometre hızla sürüyordu. Ki bu emniyetli sayılan hızdan en az 15 kilometre fazlaydı. Doruğu geçtik diye bildirdi Lofgren. Bundan sonra 110 kilometrelik yol, hep yokuş aşağıya. Bell ayağa kalkıp kabinin sol tarafındaki ateşçi koltuğunu Long'a verdi. Long oturup dinlenirken Lofgren de buharı kapatıp Adeline'i rölantide çalıştırdı. Long Sacramento'da ana hatta girip Sierra dağlarının dik yamaçlarını aştıkları onca zaman boyunca hiç ara vermeden kürek sallamıştı. ''Sana yardım edeyim mi?'' diye önerdi Bell. İyi olur dedi Long piposunu yakarken. Sana ateş odasına nasıl kömür atılacağını öğretirim. Önümüzdeki bir saat boyunca buhara ihtiyacımız olmayacak ama ateşin sönmesine izin veremeyiz.
Küreyi doldurup kömürü içeri atmaktan ibaret değil mi?
Long güldü, o kadar basit değil. Hem ona kürek değil, 4 numara ateşçi kepçesi denir.
Bunu izleyen 2 saat boyunca bel birbirine geçmiş boruların ve vanaların arasında bir lokomotifi ateşlemenin inceliklerini öğrendi. Virajları geçerken su vagonu bir yandan diğerine savruluyor ve ateş odasına kömür atmayı zorlaştırıyordu. Ama yokuş aşağı inerken bu iş kolaydı. Bel sadece buharı sabit tutacak kadar kömür attı. Ateş odası kapağını yeterince geniş açmayı, kepçeyi buna vurarak kömürü yere dökmeyi hemen öğrendi. Kömürü üst üste yığmak yerine eşit yayarak ateşin parlak turuncu renkte kalmasını sağlayabiliyordu. Yokuş aşağıya indikleri sırada artık önlerinde keskin virajlar kalmamıştı. Bell'den kepçeyi aldıktan 1 saat sonra 90 kilometre yetecek kadar suyumuz ve kömürümüz var diye makiniste seslendi Long. Lofgren gözünü yoldan ayırmadan başını salladı. Renault'a varabilecek kadar var. Orada su ve kömür almak için durduğumuzda ekip değişikliği yaparız. Bell dağları aştıkları sırada Lofgren ve Long'un fena halde yorulmuş olduklarını görebiliyordu. Hem zihinsel hem bedensel gerilim makinisti bitap düşürmüş, kaya gibi sağlam ateşçinin de bütün gücünü tüketmişti. Cromwell'in ekibi de aynı derecede yorulmuş olmalıydı. Saatine baktı. Acaba arayı biraz kapatabilmişler miydi?
Yeni bir ekip oluşturmak ne kadar sürer diye sordu Bell.
Kömür ve su ikmali tamamlanana kadar dedi Lofgren. Sonra da çarpık dişlerini sergileyerek güldü ve tabii orada hazır bir ekip bulabilirsek diye ekledi.
İkinize de çok teşekkür ederim dedi Bell içten bir şekilde. Sierra dağlarını aşarken büyük bir kahramanlık gösterdiniz. Herhalde bir rekor kırmışsınızdır.
Lofgren kocaman cep saatini çıkarıp baktı.
Gerçekten dedi gülerek. 3 ay önce Marvin, ben ve Adeline'in kırmış olduğumuz rekoru 8 dakika kısaltmışız.
Bu lokomotifi çok seviyorsun değil mi diye sordu ben.
Lofgren güldü. Servise çıkan bütün Atlantik lokomotiflerine bak. Dünyanın en iyi makineleridir. Hepsi tıpatıp aynı şekilde yapılmış. Aynı ölçülerde, aynı malzemelerle üretilmiştir. Ama her biri diğerinden farklıdır. Tıpkı insanlar gibi her birinin farklı kişilikleri vardır. Aynı buhar basıncı verildiği halde bazıları daha hızlı gidebilir. Bazıları huysuzluk ederken bazıları sanki lanetlenmiş gibi hep sorun çıkarır. Ama Adeline ideal bir sevgili gibidir. Hiçbir zaman huysuzluk etmez, kapris yapmaz. Ona hanımefendi muamelesi yaparken safkan bir kısrak gibi bütün yarışları kazanır.
Ondan insanmış gibi söz ediyorsun.
Adeline 7 ton ağırlığında bir demir ve çelik yığını olabilir ama onun da bir yüreği var.
Renault'a yaklaşırken Lofgren düdüğünü öttürerek su ve kömür ikmali için hat değiştireceğini duyurdu. Sonra da istim kolunu çekerek hız kesti. Makasçı daha önce Cromwell'in trenine yaptığı gibi rayları ayıran kolu çekti. Sonra Lofgren'e yan hattın açık olduğunu göstermek için yeşil bir bayrak salladı.
Adeline daha tam durmadan bel kabinden atlayıp tren parkının karşısındaki istasyona koştu. Sunta duvarları, kemerli pencereleri ve sivri çatısıyla burası da ülkedeki bütün küçük şehir istasyonlarına benziyordu.
Yükleme platformunun boş olduğunu görünce bel yakın bir zamanda bir yolcu treninin beklenmediği sonucuna vardı. İçeri girip gişeleri geçtikten sonra telgrafçının küçük odasına uğradı. İçeride 2 adam hararetli bir konuşmaya dalmışlardı. Bell ikisinin de yüzlerinde ciddi ve kederli bir ifade olduğunu fark etti.
''Affedersiniz'' dedi Bell, ''istasyon müdürünü arıyorum.''
Adamlardan uzun boylu olanı bir an Bell'e baktıktan sonra başını salladı.
''Ben Burke Pulver istasyon müdürüyüm, sizin için ne yapabilirim?''
Son 10 saat içinde doğu istikametine giden tek yük vagonlu bir tren geldi mi?
Evet dedi Pulver. San Francisco'ya giden 2 yardım ekspresine yol vermek için 2 saatliğine yan hatta geçti.
2 saat rötar mı yaptılar dedi Bell birden iyimser bir havaya girerek.
Buradan ayrılalı ne kadar oldu? Pulver duvardaki sette olma saatine baktı. 4,5 saat kadar oluyor. Neden sordunuz?
Bell kendini tanıtıp kısaca Cromwell olayını anlattı.
Pulver hayretler içinde Bell'e baktı. Yani o trenin içinde meşhur kasap haydut mu vardı?
Evet dedi Bell.
Keşke bilseydim, hemen Şerif'e haber verirdim.
Zaman farkı Bell'in umduğundan bile azdı.
Elinizde yedek bir ekip var mı? Benim ekibim Sierra dağlarını rekor hızla aştıktan sonra bitkin düştü.
Ekibinizde kimler var?
Lofgren ve Long, Pulver güldü. O ikisinin kendi rekorlarını kırmaya çalışacaklarını tahmin ediyorum.
Duvardaki yazı tahtasına baktı.
Elimde bir ekip var. Bir an durdu. O trende bir tuhaflık olduğunu sezmiştim zaten. Renault doğuya veya batıya giden her trenin ekip değiştirme durağıdır. Ekip değiştirmemeleri hiç normal değildi. Yorgunluktan tükenmiş bir makinist ve ateşçiyle sizin haydut fazla uzağa gidemez.
Bell kel kafalı, alnına yeşil vizörünü indirmiş bir adam olan telgrafçıya baktı. İlerideki şehirlerin güvenlik güçlerine treni durdurup adı Jacob Cromwell olan haydutu yakalamalarını bildirmek istiyorum.
Telgrafçı başını iki yana salladı.
Mümkün değil, hatlar kesik. Doğu yönüne hiçbir mesaj iletemiyorum.
Bahse girerim, hatları Cromwell kesmiştir dedi Bell.
Pulver başka bir duvardaki Renault'dan geçecek trenleri gösteren büyük yazı tahtasını inceledi.
20 dakikaya kadar size bir ekip bulurum. Elko'ya kadar yolunuz açık görünüyor. Umarım ondan sonra açık bir telgraf hattı bulursunuz. Yoksa batıya giden bir trenle çarpışma tehlikesi var.
O halde dedi ben sinsice, önce Cromwell'in treninin çarpıştığını bilip rahatlayacağım.
44. Bölüm.
Dümdüz yolda Adeline saatte 130 kilometre hızla yol alıyor, kurumuş dere yataklarının, küçük kasabaların ve hattın açık olduğunu gösteren sinyallerin yanından rüzgar gibi geçiyordu. Yol boyunca dizili telgraf direkleri birbirine geçmiş bulanık bir şekil gibi görünüyor, karşıdan gelen rüzgarın etkisiyle bacasından çıkardığı cüruflu gri duman kabinin üstünde yatay bir bulut halinde kalıyordu. Makinist koltuğunda Viking soyundan gelme kederli bir yüzü olan Rus Jongevard oturuyordu. Neşeli bir İrlandalı olan Bill Shea ise ateş odasına kömür atmaktaydı. Bell onlara hayatı pahasına kasap haydutu yakalamak istediğini söyleyince iki adam da seve seve bu işi kabul etmişlerdi. Lofgren ve Long da trenden ayrılmamışlardı.
''Takip bitene kadar gönüllü olarak kalıyoruz.'' demişti Lofgren. ''Dördümüz nöbetleşe çalışırsak başka bir ekip bulmak için durmak zorunda kalmayız.''
Bell de kömür atma işinde yardımcı oluyordu. Telluride da Cromwell'in kurşunuyla yaralanan bacağı tamamen iyileşmemişti. Ama o bacağına fazla ağırlık vermediği sürece canı pek yanmıyordu. Kepçesine Long ve Shea'in ancak yarısı kadar kömür doldurabiliyordu. Ama bunu telafi etmek için onların tek atımlarına karşılık kendisi iki kere atıyordu. İki ateşçi sırayla su ve buhar göstergelerini takip ediyorlar. Ateşin yeterli olmasına ve motorun yeterli buhar basıncıyla çalışmasına özen gösteriyorlardı. Arada bir bacadan çıkan dumanı da inceleyip gri rengi açıldığı anda daha çok kömür ilave ediyorlardı. Duman siyah olduğu zaman ateş çok yoğunlaşmış demekti. O zaman da kömür takviyesini azaltıyorlardı. Lofgren ve Jongevard arasında ilan edilmemiş fakat gözden kaçmayan bir rekabet vardı. Adeline muazzam bir mekanik güce sahipti ama o gün Nevada'da ona sürat rekorları kırdıran etken onu süren adamların azimleri ve dayanıklı yapılarıydı. Her iki makinist de onca masum insanı öldüren katilin trenini yakalamak için canla başla çalışmaktaydılar. Lofgren Elko'nun ilerisindeki hattın açık olduğunu gösteren semafor sinyalini gördükten sonra istim kolunu sonuna kadar çekerek lokomotifin hızını saatte 140 kilometreye çıkardı. Adeline bir top güllesi gibi önlerinden geçerken istasyon platformunda bir yolcu treninin gelmesini bekleyen insanlar ağızları açık baka kaldılar. Makas noktaları seyrek ve aralarında epey mesafe olduğu için hız kesmeden yol alabiliyorlardı. Derken Wells kasabasında ve daha ilerideki Promontory'da batıya giden yardım trenlerine yol vermek için durmak zorunda kaldılar.
Bu gecikmeler kömür ve su ikmali yapılarak değerlendirildi ama toplam 80 dakika kaybetmişlerdi. Her durdukları yerde Bell istasyon müdürlerine gidip Cromwell'in trenini sordu. Wells'deki istasyon müdürü ona Cromwell'in trenini Auckland'dan kaldıran makinist ve ateşçinin rayları kontrol eden bir ekip tarafından bulunduğunu söyledi. Bitkinlikten ve susuzluktan ayakta durmakta bile zorlanan adamları şehre getirtmişti. Verdikleri ifade Bell'in korktuğu şeyi doğruluyordu. Cromwell sık sık treni durdurmuş, silahlı adamı direklere tırmanıp telgraf hatlarını kesmişti.
''Ne durumdayız?'' diye sordu Lofgren Bell tekrar kabine gelince. İstasyon müdürü 3 saat önce buradan geçtiklerini söyledi.
''Demek ki Renault'dan kalkışımızdan bu yana arayı 1,5 saat kısaltmışız.'' dedi Long.
Çabaları boşa gitmediği için ağzı kulaklarında gülümseyerek.
''Buradan Ogden'e kadar gözümüzü 4 açmamız gerekiyor. Cromwell telgraf hatlarını kesiyor. Karşımızdan batıya giden bir tren gelirse hiç haberimiz olmayacak.''
''Bence o kadar büyük bir tehlike yok.'' dedi Jongevard. ''Şirket istasyon müdürleriyle tarifeleri ayarlamak için temas kuramayınca ana hattan tren sevk etme riskine girmez. Ama yine de tetikli olalım. Özellikle 2 kilometre önümüzü göremediğimiz dönemeçlerde.''
''Ogden'e ne kadar yolumuz var?'' diye sordu ben.
''Yaklaşık 75 kilometre.'' dedi Jongevard. ''Bir saate kadar istasyonda oluruz.''
29. ayrımın sonu. Sayfa 345.